Zekeriya 12. bölüm Mesih'in ikinci gelişine peygamberlik açısından bakışı içermektedir. Zekeriya kitabının 12, 13 ve 14. bölümlerinde İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişiyle ilgili olarak kutsal yazılardaki ön bildirilere bakacağız. Bu Zekeriya'nın peygamberliğinin son ana kesiminin ikinci ve son kısmını oluşturur. Bu kesimin bu denli önemli olmasının başlıca nedeni Zekeriya'nın burada Tanrı'nın tasarısını ve planını açıklıyor olmasıdır. Zekeriya peygamber bir önceki bölümde yani 11. bölümde koyunları uğruna canını veren iyi çobanın İsrail ulusu tarafından kabul edilmediğini söylemişti. Gerçekten de iyi çoban 30 parça gümüş karşılığında neredeyse bedavaya ele verilmiş ve bunun sonucunda da Romalıların hazırladığı çarmıh üzerinde can vermişti. Hamdolsun ki bizim kurtuluşumuz altınla gümüşle sağlanmamıştır. Kurtuluşumuz Mesih'in haç üzerinde bizim uğrumuza döktüğü kutsal kan aracılığıyla sağlanmıştır. Ama gerçekten o günlerde İsa Mesih için Yahudilerin ödedikleri 30 parça gümüş çok az bir parayı oluşturmaktaydı. İsa Mesih yeryüzündeyken Yuhanna 5. bölüm 43. ayette şöyle söylemişti. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. İşte burada geleceği söylenen başka birisi Zekeriya peygamberin akılsız çoban dediği Mesih karşıtı olan kişidir. Bu çobana hem akılsız hem de değersiz sıfatları verilmektedir. İnanlar topluluğu olan kilise yeryüzünden alınıp götürüldükten ve iyi çoban dünyaya koyunları uğruna canını feda etmiş kişi olarak tanıtılmasından sonra bu değersiz ve akılsız çobanın kendisini tanıtacağı zamana gelinecektir. Bu kişi insanlar tarafından kabul edilecek ve bu kişinin ortaya çıkmasıyla büyük sıkıntı dönemi de başlamış olacaktır. Dikkat edin, 1000 yıllık egemenlik dönemi değil ama 7 yıl sürecek olan büyük sıkıntı dönemi başlamış olacaktır. Bunun sonucunda İsa Mesih'in 1000 yıllık egemenliği sırasında dünyanın başkenti olacak Yeruşalim kentinin Mesih karşıtı denen kişinin saldırısı altında kalacağını ve bu kentin onun elinden nasıl kurtulacağını da göreceğiz. 12. bölüm Yeruşalim kentine yönelik olarak düzenlenecek olan son saldırıyı ve bu saldırının son buluşuyla ilgili gelişmeleri anlatır. Bu bölümde Yeruşalim adı 10 defa ve o günde terimi de 7 defa geçmektedir. Bu iki terim bu bölümde sürekli olarak karşımıza çıkar. O günde terimi büyük sıkıntı dönemiyle başlayıp Rab İsa Mesih tekrar geldiğinde başlayacak olan 1000 yıllık egemenlik dönemine geçişin yaşanacağı döneme kadar geçen ara süreç anlamında kullanılmaktadır. Mesih karşıtı ortaya çıktığında büyük sıkıntı dönemi de başlamış olacaktır. Bu dönemin bitişinde Rab İsa Mesih'in ortaya çıkışıyla da 1000 yıllık egemenlik dönemi başlamış olur. O günde ve Yeruşalim terimlerine dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bu bölümün ana konusunu bu iki terim oluşturmaktadır. Rabbin günü olarak imanlar arasında da kullanılan Rabbin günü terimi çok önemli bir terimdir. Bu terim sadece Zekeriya kitabında tam olarak 18 defa kullanılmıştır. Yine bu aynı terimi eski antlaşmanın hem büyük hem de küçük peygamberler kitaplarında görmek mümkündür. Örneğin Yoel kitabının tüm konusu baştan sona kadar sadece Rabbin günü konusundadır. Malaki peygamber 4. bölüm 5. ayette Rabbin o korkunç ve büyük gününün gelişinden söz eder. Bir anlamda Rabbin günü konusu eski antlaşmanın ana konularından ve en önemli konularından birisini içermektedir. Bu terimi parça parça ele alıp irdelememiz öyle inanıyorum ki yararlı ve yerindedir. 2. Petrus 3. bölüm 8. ayette sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün 1000 yıl, 1000 yıl bir gün gibidir der. Peygamberlerin Rabbin gününde gerçekleşeceğini söylediği şeyler hiç de öyle 24 saate ya da 7 yıla sığacak türden şeyler değildir. Gerçekten büyük sıkıntı döneminde çok çarpıcı olayların gerçekleşecek olmaları birçok kişinin bugünle ilgili olarak peygamberlerin söylediği sözleri reddetmesine de yol açar. Bu insanlar bu kadar büyük ve çarpıcı olayların, krizlerin 7 yıl kadar kısa bir dönem içerisinde gerçekleşmeyeceğini söylemektedir. Ama içinde yaşadığımız 21. yüzyılda durum tamamen değişmiştir. Amerikan Haber ve Dünya Raporu adlı bir derginin bir sayısında 1970 ila 1980 yılları arasında yaşanmış çarpıcı dünya olaylarının bir listesi sıralanmıştı. Bugün yaşanan sorunlar ve felaketler artarak yayılmakta ve çoğalmaktadır. Tanrı'nın büyük sıkıntı döneminde gerçekleşeceğini söylenen şeyleri gerçekleştirmekte herhangi bir güçlükle karşılaşacağını da hiç düşünmüyorum. Rabbin günü derken 1000 yılı aşkın bir zamandan söz edildiği unutulmamalıdır. Peki Rabbin günü gelmiş midir? Bizler Rabbin gününde mi yaşıyoruz? Eski antlaşma kayıtları gelecekte olan bugün de kapanır. Eski antlaşma kayıtları o günün ileride olacağını, yeni antlaşma kayıtlarında da aynen eski antlaşma kayıtları gibi o günün ileride olacağını belirtir. Elçi Paulus Rabbin gününün gelecekte olduğunu söyleyerek 1. Selanikliler 5. bölüm 2. ayette şöyle der. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle olacaktır. Paulus'un yaşadığı dönemde Rabbin günü henüz gelmemişti. O zamandan bu zamana kadar da o günün geldiğini gösteren hiçbir belirti görülmemektedir. Açıkça söyleyebilirim ki Rabbin günü hem iyi hem de kötü bir haberdir. Önce kötü haberi söyleyeyim. Bu da büyük sıkıntı dönemidir. İyi haber ise Mesih'in 1000 yıllık egemenliğiyle ilgili haberdir. Bu her iki dönem de burada incelediğimiz 12. bölümde birbiri ardına işlenecektir. Önce Zekeriya 2 ve 3. ayetlerde kötü haberi söyleyerek şöyle denir. Yarışilim'i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kase yapacağım. Yarışilim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacak. O gün Yarışilim'i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yarışilim'e karşı birleşecek diyor. Kötü haber böyle ama aynı zamanda 14. bölümün 8. ayetinde başlayan iyi bir haber vardır ki o da şöyledir. O gün Yarışilim'in içinden diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacak der. Hem iyi hem de kötü haber bunlardır. Bunlardan kötü olan haber ise 12. bölümde karşımıza çıkar. Burada büyük sıkıntı dönemiyle Yarışilim kentinin işgal edileceğini göreceğiz. Yeremya peygamber bu dönemi Yakup'un sıkıntı zamanı olarak adlandırır. Yeremya 30. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde şu sözleri okuruz. Rab diyor ki, korku sesi duyduk. Esenlik değil dehşet sesi. Sorun da görün. Erkek çocuk doğurur mu? Öyleyse neden doğuran kadın gibi her erkeğin ellerini belinde görüyorum? Neden her yüz solmuş? Ah ne korkunç gün. Onun gibisi olmayacak. Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak. Yine de sıkıntıdan kurtulacaklar. Daniel 12. bölüm 1. ayette ise o zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görünmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı kitapta yazılı olanlar kurtulacaklar. Rab İsa'nın kendisi de bu aynı dönemle ilgili konuşarak bunu büyük sıkıntı olarak adlandırmıştır. Matta 24. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle der. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak der. Zekeriya kitabının 12. bölümünde bu büyük sıkıntı dönemiyle ilgili bir açıklama yapılmakta. 12. bölüm 1. ayette şöyle denilmektedir. Bildiri, işte Rabbin İsrail'e ilişkin sözleri, gökleri geren, yeryüzünün temelini atan, insanın içindeki ruha biçim veren Rab şöyle diyor. Burada Rab diyor denir. Bugün birçokları tarafından reddedilen kutsal yazıların bu kesiminde Zekeriya peygamber söylemiş olduğu sözleri kendisinin değil ama Rabbin kendi sözleri olduğunu tekrar ve tekrar vurgulamaktadır. Bu peygamberlik doğrudan Tanrı'nın kendisinden gelir. Bu ön bildiriyi reddetmekle yaptığınız ya da inanmadığınız şeylerle ilgili çok mantıklı açıklamalar yapabilen bazı yapay bilgilere sahip bir eleştirmen olabilirsiniz ama aynı zamanda Zekeriya'yı yalancı çıkartmaya kalkamazsınız. Zekeriya burada bu sözlerin Rabbin sözleri olduğunu söyler. Bu ayette Tanrı'yı tüm evrenin içinde bulunan, her şeyin yaratıcısı olarak tanımlayan üç büyük ifade bulunur. Bu gerçekten çok anlamlı ve büyük ifadelerdir. 39. mezmur 1. ayette karar verdim, adımlarıma dikkat edeceğim, dilimi günahtan sakınacağım, karşımda kötü biri oldukça ağzıma gem vuracağım der. Sizler ve ben bugün Tanrı'nın yarattığı şeylerin birbirinden uzaklaştıkları, evrenin uçlarına doğru uzadıkları bir evrende yaşıyoruz. Tanrı gökleri germektedir. Bu ne büyük bir Tanrı ifadesidir. İkincisi de yerin temellerini atan odur diyor. Tanrı üzerinde yaşadığımız, bu dünyaya çok özel bir özen göstermiştir. İnsan tüm evrende sadece yeryüzünde bulunmuş olmaktan memnun değildir. Bu nedenle uzaya, diğer gezegenlere bakmakta başka insanlar, yaşamlar var mı diye sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır ama şimdiye kadar yapılan çalışmaların hiçbiri diğer gezegenlerde yaşam olduğunu kanıtlamamıştır. Bildiğimiz kadarıyla Tanrı sadece yeryüzüne yaşam vermiştir. Ve üçüncü olarak da şu çarpıcı ifadeyle karşılaşırız. Bu ayette insanın içinde onun ruhuna şekil veren Tanrı ile karşılaşırız. İnsan yeryüzünde bulunan diğer yaratıklar içerisinde bazı açılardan farklıdır. Yaratıklar arasında en üstün özelliklere sahip olan sadece insandır. Tanrı'nın yaratmış olduğu bilinç sahibi yaratıkların var olduğuna inanıyorum. Bence bunlar bizim gibi insanlar değil ama göksel nitelikli varlıklar olan meleklerdir. Bu ayet gerçekten Tanrı'nın yaratıcı olduğuyla ilgili çok güzel bir resmi bize sunmaktadır. Tanrı yarattığı evreni unutup gitmemiştir. Bu ayet Tanrı'nın çekip gitmediğini açıkça ilan eder. Tanrı'nın evrenin dışında olduğu kadar içinde de var olduğunu ve içinde yaşadığımız bu evrende Tanrı'nın büyük etkinliklerde bulunmakta olduğunu görüyoruz. Burada Tanrı'nın evren açısından çok kesin ve olumlu bir program içerisinde hareket ettiği de görülür. İnsanın içinde ruha şekil veren O'dur. O bizim her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Tanrımızdır. Zekeriya 12. bölüm 2. ayette Yeruşalim'i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kase yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacaklar. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini de bu sözlerden belirleyebiliriz. Yeruşalim'e karşı yapılan kuşatma Yahuda'ya da olacak. Peki bu ne zaman olacak? Tabii ki son günlerde. Rab İsa'nın büyük sıkıntı dönemi diye adlandırdığı dönem içerisinde bunlar gerçekleşecektir. Değerli bir yorumcu olan Dr. Unger şöyle söyler. Tanrı Yeruşalim kentini, kendilerini bu kentle ilgili duruma getirenler için bir tür sarhoşluk kasesi, sersemlik kasesi haline getirecektir. Yeruşalim'e dokunanlar, orayla işi olanlar elektrik çarpar gibi çarpılacak ve sersemleyecektir. Zekeriya 12. bölüm 3. ayette o gün Yeruşalim'i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalim'e karşı birleşecekler. Bütün halklar için Yeruşalim'i ağır bir taş yapacağım der. Garip bir sözdür. Yeruşalim kenti bugün sanki işgal edilmiş, diğerlerinden ayrı tutulan, çok eski ve pek de çekiciliği olmayan bir şehir görünümündedir. Her ne kadar bizim için anlamlı ve kutsal sayılan yerlerle dopdolu olmakla birlikte Yeruşalim'i ben sevdiğim diğer birçok kent kadar sevmem. Bana pek çekici ve güzel gelmiyor. Ama Yeruşalim kenti günün birinde dünya ulusları için gerçekten ağır bir taş haline gelecektir. Zekeriya 12. bölüm 4. ayette o gün her atı dehşete düşürecek, her atlıyı çılgına döndüreceğim. Yahuda halkını gözeteceğim ama öbür halkların bütün atlarını kör edeceğim der. Tanrı burada yine o gün terimini kullanır. Gördüğünüz gibi bu kitabı bitirinceye kadar bu terimi daha oldukça fazla duyacağız. At savaşı simgelemektedir. Eğer atın gözü bir şey görmez, sürücü de çılgın olursa elbette başları derde girecektir. Tanrı burada şunu diyordu. Düşmanlar İsrail'e karşı ayaklanıp yola düştükleri zaman ben İsrail'in düşmanlarını tamamıyla etkisiz duruma getireceğim. Zekeriya 12. bölüm 5. ayette ise o zaman Yahuda önderleri her şeye egemen Tanrısı Rab'be güvenen Yeruşalim halkı güç kaynağımızdır diye düşünecekler diyor. O günde Yeruşalim kenti Tanrı halkının yeryüzündeki sığınağı olacaktır. Yeruşalim kentinin burada sözü edilen kuşatılışı bu her bir yönden olacaktır. Mesih karşıtı kişinin etkinliklerinin sonucunda ortaya çıkacaksa da Tanrı Yeruşalim'de yaşayanların yararına bu kenti savunacak ve düşmanlarını etkisiz bir duruma getirecektir. Onlar onu reddetmişlerken Tanrı onları niye korusun ki? Bu sorunun yanıtını da Zekeriya 12. bölüm 6. ayette buluruz. Zekeriya 12. bölüm 6. ayette o gün Yahuda önderlerini odunların ortasında yanan bir mangal gibi, ekin demetleri arasında alev alev yanan bir meşale gibi yapacağım. Sağda solda çevredeki bütün halkları yakıp yok edecekler. Yeruşalim ise sapasağlam yerinde duracaklar. Burada yine Yeruşalim'den söz edildiğini, başka bir yerden söz edilmediğini açıkça söyleyebilirim. Tanrı'nın Yeruşalim'le Yahuda'dan aynı yer olarak söz ettiğini söyledik. Bir sonraki ayette bunu iyice görürüz. Zekeriya 12. bölüm 7. ayette ben Rab önce çadırlarda oturan Yahuda halkını kurtaracağım. Öyle ki Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanlar Yahuda'dan daha çok onura kavuşmasın der. Diğer bir ayette Yeruşalim'de oturanlar ülkenin diğer yerlerinde oturan insanlara yukarıdan bakacaklar, onları küçümseyeceklerdi. Buna benzer davranış ve tutumları bizler de kendi yaşadığımız ülkede görüyoruz. Ülkemizin batısında yaşayanlar bazen doğuda yaşayanları küçümseyebilir. Şehirlerde yaşayanlar köylerde yaşayanları küçümseyebilir. Herkes kendi bölgesini, kendi kent veya kasabasını diğer yerlere göre daha güzel ya da daha şirin olarak değerlendirebilir. Yahuda'da yaşayanları kurtaracağım diyor Tanrı. Anımsarsanız İsa Mesih de bu doğrultuda Matta 19. bölüm 30. ayette şöyle dedi. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Tanrı'nın kendilerinden hoşnut kaldığı ve verdiği görevleri başarıyla yerine getiren sadık ve güvenilir hizmetçilerin kimler olduklarını düşünün. Bizim bazen seçmeyeceğimiz, hesaba katmadığımız kişilerin Rab tarafından seçilmiş olduğuna ve ödüllendirilişine tanık olabiliriz. Tanrı burada Zekeriya kitabında kendimi ilkin Yahuda'ya açıklayıp onları kurtaracağım derken Yeruşalim'e ve Davut evine de düşünmeleri için bir nokta getirmektedir. Zekeriya 12. bölüm 8. ayette "Ben Rab o gün Yeruşalim'de oturanları koruyacağım. Böylece aralarındaki en güçsüz kişi Davut gibi, Davut soyu da Tanrı gibi kendilerine öncülük eden Rabbin meleği gibi olacak" der. Rab o gün Yeruşalim'de oturanları koruyacaktır ve o gün onlar arasında zayıf olan Davut gibi olacak. Davut hem bir kral hem de bir peygamberdi. Güçlü, fiziği yerinde, cesur ve atılgandı. Asker aynı zamanda büyük bir yönetici, general, başarılı bir devlet adamıydı. Hemen hemen her alanda yetenekli ve başarılıydı. O gün geldiğinde en zayıf kişi dahi tıpkı Davut gibi güçlü ve kuvvetli olacak diyor Tanrı sözü. Davut'un soyundan gelip yeryüzünde doğan kişi ise Meryem'den doğan İsa Mesih'tir. İsa Mesih İsrail'in Betlehem kasabasında doğdu. Betlehem Davut'un kasabası olarak da bilinirdi. Meryem Davut'un soyundan geldiği için nüfus sayımını yaptırması ve kendini kaydettirmesi için kendi yaşadıkları Nasıra'dan Betlehem kasabasına gitmek zorunda kaldı. Çünkü Davut'un soyundan gelenlerin Betlehem'e gitmeleri gerekmekteydi. Yusuf da Davut'un soyundan geldiği için onun da Meryem'le birlikte Betlehem'e gitmesi gerekti ama Yusuf'un İsa'nın doğumuyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. Evet, Meryem'le Yusuf Davut'un kasabası olan Betlehem'e gittiler ve İsa Mesih orada Davut'un evinde doğdu. Matta bu olayı doğrulayarak Matta 1. bölüm 1. ayette İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir der. Yeni antlaşmanın yani İncil'in başlangıç sözleri bunlardır. İsa Mesih'in Davut'un oğlu olduğu onunla ilgili söylenen ilk şeydir. İsa aynı zamanda İbrahim'in de oğludur ama Davut'un adı hepsinden önce gelir. Zekeriya 12. bölüm 9. ayette o gün Yeruşalim'e saldıran bütün ulusları yok etmeye başlayacağım der. O günlerde İsrail'e Yeruşalim kentine karşı yeryüzünün bütün ulusları ayaklanıp savaş açacaktır. Bu savaşla ilgili ayrıntıları İncil'de Vahiy kitabında bulabilirsiniz. Bütün bu peygamberlikler tren istasyonuna ya da havaalanına arka arkaya gelen trenler veya uçaklar gibidir. Kutsal kitabın çeşitli yerlerinde bulunan peygamberlik sözleri Vahiy kitabında son bulur. Vahiy kitabı bir anlamda bu istasyonların son durağıdır. Peki Tanrı Yeruşalimlileri niçin koruyacak ve onları düşmanlarının elinden kurtaracaktır? Bu sorunun yanıtı burada 10. ayette şu sözlerle verilir. Zekeriya 12. bölüm 10. ayet. Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler der. Lütuf ve yalvarış ruhunu Davut evi üzerine ve Yeruşalim'de oturanların üzerine dökeceğim der. Yahudilerin bu çağda İsrail topraklarına geri dönmüş olmalarını kutsal yazılardaki peygamberliklerin gerçekleşmesi olarak değerlendirenler var. Ama ben şahsen bu peygamberliklerin henüz gerçekleştiğine inanmıyorum. Özellikle okuduğumuz bu ayet bu sözlerin henüz gerçekleşmemiş olduğunu açıkça göstermektedir. Kutsal yazılar sadece Zekeriya'da değil, Yoel kitabında da açıkça belirtmektedir ki Tanrı İsraillerin üzerine lütuf ruhunu yani kutsal ruhu dökecektir. Vahiy kitabında ise bu insanları mühürleyen bir melekten söz edilir. Vahiy 7. bölüm 4. ayette mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrailoğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti der. Burada söze edilen 144 bin kişi İsrail toprakları üzerinde yaşayan insandır. Bu öyle herkesin kendi kafasından yorumlayarak kendileri için iddia edebilecekleri bir terim değil. Vahiy kitabı bu konuda çok açık gerçekleri bir bir sıralar. Buna göre 144 bin kişi İsrail ulusunu oluşturan 12 oymağın her birinden 12 bin kişinin oluşturduğu bir sayıdır. Vahiy 7. bölüm 5 ila 8. ayetler böyle söyler. Eğer siz bu 144 bin kişiden birisi olduğunu iddia ediyorsanız bu sizin henüz kurtulmadığınızı, kilise eğer yukarıya alınacak olursa sizin burada yeryüzünde kalacağınızı ve 144 bin kişi mühürlendiğinde sizin o büyük sıkıntı dönemine gireceğinizi gösterir. Bu dönemde mühürlenecek olan çok daha büyük topluluktan söz ediliyorsa da bu toplulukta bulunacak insanların sayısını bilmiyoruz. Kutsal ruh onların üzerine döküldüğü zaman onlar İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edecekler. O zaman ona, bedenine, deştikleri kişiye bakacaklar ve biricik oğlu için dövünen gibi onun için yas tutacaklar. Yahudiler ona baktıkları zaman yani İsa'yı Mesih ve kurtarıcıları olarak kabul ettikleri zaman bu büyük sıkıntı gününün gerçekleştiği gün olacaktır. 13. bölümün ilk ayeti şu sözlerle başlar. O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. Ve yine 13. bölümün 6. ayetinde şu sözleri okuruz. Ve biri ona diyecek, kollarının arasındaki yaralar ne? Ve o diyecek, dostlarımın evinden aldığım yaralar. O gün bedenini deldikleri adama bakacaklar ve ona, bedenindeki bu yaralarda ne diye soracaklar. Biz Mesih'imizi böyle yaralar içerisinde elleri ayakları delinmiş bir şekilde beklemiyorduk diyecekler. O zaman onlara şöyle diyecek: ben bütün bu yaraları dostlarımın evindeyken aldım. Ben daha önce size geldim ama o zaman sizler beni kabul etmediniz. Ama işte şimdi yeniden geldim. Evet, bunu duydukları zaman hepsi ağlayıp dövünmeye başlayacak. Bu şekilde hepimizin İsa Mesih'e günahlarımızla gelmemiz ve ona yaşamımızı açarak yüreğimize Rab ve kurtarıcımız olarak davet etmemiz gerekir. İşte ancak o zaman kutsal ruhla dolarız. Elçi Paulus Korint'teki Mesih inanlılarını bebekler, bedene göre yaşayanlar, bedenseller olarak adlandırdığı halde onlara yine de 1. Korintliler 6. bölüm 19. ayette şöyle söyledi: bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Biz kimleriz? Hepimiz onun lütfuna muhtaç olan zavallı günahkarlarız. Ancak onun lütfuyla atlanabilir ve temizlenebiliriz. Ve bunun için de Rabbime sonsuzlarca teşekkür ederim. Elçi Paulus'un 2. Korintliler 3. bölüm 13-16. ayetlerde söylediği gibi, peçe yüzlerinden kaldırıldığı zaman Yahudiler İsa Mesih'in gerçekten kim olduğunu görecektir. Bizleri asıl kurtuluşa kavuşturan, bize kurtuluşu armağan eden şey, yaptığımız işler bizim kendi imanımız ya da yeteneklerimiz değil, İsa Mesih'in bizim uğrumuzda akıttığı kutsal kandır. Biz onun bu çok değerli kanı aracılığıyla kurtuluyoruz. Bu açıdan bu ayetin kutsal yazılardaki en güzel ayetlerden biri olduğunu burada söylemek isterim. Zekeriya 12. bölüm 11. ayette, o gün Yarışim'de tutulan yaz Megiddo ovasında Hadad Rimmon'da tutulan yaz gibi büyük olacaklar. Herhalde o günde ya da o gün dediğim zaman ne söylemek istediğimi şimdiye kadar öğrenmişsinizdir diye düşünüyordur peygamber. O gün Rabbin günü adıyla bilinen zaman sürecidir. Bu bir dönemdir. Sadece 24 saatlik bir süreç değil ama 1000 yılı aşan bir süreçtir. Bunun içerisinde 7 yıllık büyük sıkıntı dönemi ve Mesih'in 1000 yıllık egemenliği de bulunur. Peki bu süreçten sonra ne olacak? Bu süreçten sonra da sonsuzluk başlamış olacak ve bir daha zamandan söz edilmeyecektir. O zaman yepyeni bir insan olacaksınız. Yepyeni bir kişiliğe bürünecek ve amaçladığınız şeylere ulaşacaksınız. Tamam, bunlar güzel şeyler. Ona iman edince elbette o sizi yeni baştan yaratıp size yepyeni bir karakter ve kişilik verecektir. Peki ya günahlarınız? Günahlarınız için hiç üzülüp dövünmeyecek misiniz? Ya da günahlarınızdan ötürü hiç üzüldüğünüz, ağladığınız oldu mu? Ben kişisel olarak eskiden işlediğim günahlar için pişmanlık duyuyorum. Çünkü İsa Mesih'i çarmıha, ölüme benim bu günahlarım götürdü. Aslında orada ben ölmeliydim. O ölümü ben hak etmiştim ama o benim yerime öldü. Eğer bizler kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görebilseydik kaçacak delik arardık. Kendimize güvenmekten vazgeçmemiz gerekir. İnanların, inanlı topluluklarının şu saatte tek ihtiyacı olan şey tövbe etmektir. Ancak o zaman sağlam bir iman, güçlü bir bağlılık, huzur ve esenlik ortaya çıkar. Megiddo Vadisi'nde Hadad Rimon'da tutulan yaz gibi der. Yoşiya'nın döneminden söz edilir. Yoşiya, Yahudilerin sevilen bir kralıydı ve öldüğü zaman tüm ülkede büyük bir yaz, ağlayış ve dövünme olmuştu. Yeremiya peygamber de başka hiç kimseye üzülmediği kadar Yoşiya'nın ölümüne ağlamış ve üzülmüştü. Zekeriya 12. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde ülkede her boy kendi içinde yas tutacak. Davut, Natan, Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler, her boyun erkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacaklar. Bu ne demektir? Yani bu insanlar evlerine geri döndükleri zaman dahi yalnız başlarına kaldıklarında dövünmeye devam edeceklerdi. Bizler de bugün kendi iç odamıza kapanıp kendimizi Rabbin önünde alçaltmalı, günahlarımızdan tövbe etmeli ve gerekirse suçlarımız ve günahlarımız için gözyaşı dökmeliyiz. Bu gerçekten çok büyük bir yas olacaktır. Peki bu insanlar ne gibi büyük bir günah işlediler de bu kadar büyük bir yas tutacaklardır? İşledikleri günahı bilmeyen yok. Mesih ilk geldiğinde bu insanlar onu kabul etmeyip çarmıha gelmişlerdi. Şimdi bu Mesih ikinci kez geldiğinde olacakları düşünün. O gelecek. Hem bugün onun sesini duymuşsanız yüreklerinizi sertleştirmeyin diyor kutsal kitap. Yüreklerinizi açın ve İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul edin.